Seninle Güler Yüreğim, Kemal Yalçın, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Eylül 2008. Bu kitap 423 sayfadır. Okuyan Gizem Er. Bu kitabımın hazırlığı sırasında birçok Ermeninin kapısını çaldım. Bu insanların hiçbiri önceden beni tanımıyordu. İlk kez bir Türk onların özgeçmişlerini soruyor, üstü örtülen, unutturulan hatıralarını canlandırmak istiyordu. Bu insanlar bana güvenerek hem kapılarını hem de yüreklerini, gönüllerini, düşüncelerini, belleklerini açtılar. Anlatılanlar sadece duygu ve düşünce değil, her şeyden önce ya kendi ya da soyunun, ailesinin yaşam öyküsüdür. Bu kitap, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Ermenileri, tarihleri, kültürleri, ulusal kimlikleriyle daha yakından tanımaya, içlerinde taşıdıkları acıları daha derinden duyup anlamaya, geçmişimiz üzerinde sağlıklı, önyargısız düşünmeye, aramızda içten sıcak, dostça ilişkilerin gelişmesine ve barış kültürünün filizlenmesine yol açabilirse kendimi mutlu sayacağım. Kemal Yalçın. Meline'ye en derin sevgi ve saygılarımla. 1. Bölüm. Sormak aklıma gelmedi. Meline, Türkçe öğretmenlerinin öğretmeni. Güz serinliği düşmüş havaya. Akşamdan başlayan yağmur ne zaman dinmiş bilmiyorum. Kapıdan adımımı atarken yunmuş arınmış bir sabah aydınlığıyla selamlaştım. Bir kuş öttü avludaki ağaçta. Lekesiz maviliğe baktım. Ferahladı içim dışım. Kuzey Rhein-Westphalia eyaleti Kültür Bakanlığı'nın birleştirilmiş orta öğretim okullarında çalışan Türkçe öğretmenleri için düzenlediği meslek içi geliştirme kursunun ilk dersi başlayacak. Yıl 1992. Aylardan Ekim. Günlerden Perşembe. Kurs yerimiz Dortmund'daki Anna Frank Gesamtschule. Sınıfımız 105 numaralı oda. Koridorda karşılaştığım öğretmenlerin hiçbirini tanımıyorum. Tanıştığım ilk kursiyer öğretmenler Şükrü ve Naziye oldu. Sıralar U biçiminde dizilmiş, öğretmen kürsüsünün sağ tarafına pencere önündeki ikinci masaya oturdum. Işık gözümü almasın, dikkatim dağılmasın diye sırtımı pencereye verdim. Böylece karşımdaki insanların ışık vuran yüzlerini daha iyi görebiliyordum. Soluma Naziye, sağıma Şükrü oturdu. Saat tam 9, sınıfa 2 bayan bir bay girdi. Kara tahtanın önündeki uzun kürsüye yan yana oturdular. Benden tarafta oturan bayanın yüzü bulutluydu. Bir burukluk vardı. Kürsünün öbür yanındaki bay şişman, başı gövdesine bitişik, saçları darmadağınık, ütüsüz kareli gömlekli, yüzü yorgun, çok okumaktan gözleri hafifçe kanlanmış biriydi. Ortadaki bayan ise, aman Allah'ım, bu ne güzellik böyle. Apaydın bir yüz, güneşli iki göz. Her şey birbirine uyumlu. Ayakkabısının renginden saçlarının teline kadar. Çiçekli bluzunun tatlı yeşili gözlerinin rengine, yüzünün aydınlığına yansıyordu. Yeşile bürünmüş bu ela gözler, merhaba arkadaşlar dedi. Sesi baharlı, bakışı çiçekliydi. Ben de merhaba deyip bakışındaki çiçeklerden en tazesini, en renklisini alıp yüreğime koydum. 4 yıldan beri Düsseldorf'ta ve Dortmund'da devam eden kurslarımızın üçüncüsü bugün başlıyor. Bildiğiniz gibi her kurs 2 yıl sürüyor. Kurs boyunca 2 haftada bir, perşembe günleri okulunuzdan izinlisiniz. Burada birlikte ders yapacağız. Biz 1 hafta sizin grupla, 1 haftada Düsseldorf grubuyla beraber olacağız. Yılda bir kez de SOSTEC'i Program ve Ders Kitapları Geliştirme Enstitüsü'nde 2 grup bir araya gelerek ortak hafta sonu semineri yapacağız. Şimdi herkes kendini bir tanıtsın. Benden başlayalım. Adım Meline. Düsseldorf'ta bir lisede İngilizce ve Türkçe öğretmenliği yapıyorum. İstanbulluyum. Alman arkadaşlarım Johannes ve Rosvita ile birlikte bu kursu yürüteceğiz. Sol taraftan başlayarak herkes sırayla kendini tanıttı. Hepimiz 17 öğretmendik. Kimimiz 3, kimimiz 5 yıl, kimimiz daha fazla Türkiye'de öğretmenlik yapmıştı. Almanya'da öğretmenliğe farklı farklı yıllarda başlamıştık. Yarıya yakınımız 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'den kopup gelmişti. Ben ve Ali 12 yıldır Türkiye'ye gidemiyorduk. Ali'nin yayımlanmış 5 kitabı vardı. Sırası gelen biri, adım İbrahim. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu felsefe bölümünü bitirdim. Der demez dikkatlice yüzüne baktım. Ben de Çapalıyım. Sen bizim İbrahim değil misin? Sarıldık birbirimize. Çapadaki çatışmalar, kanlı olaylar şimşek gibi çaktı kafamda. İbrahim benden 3 sınıf büyüktü. Çatışmaların en önlerindeydi. Hızlı militanlardandı. Her bölümün belli bir çalışma odası vardı. Mütalaa odası derdik. Felsefecilerin mütalaa odası, Çinili ana binanın mermer merdivenli giriş kapısının tam üstündeydi. Matematikçiler, fizikçiler, Türkolojidekiler karışıktı ama felsefeciler tümüyle solcuydu. İbrahim bizlerin ağabeyiydi. Yeni gelenlere ilk diyalektik ve tarihi materyalizm derslerini İbrahim vermişti. Uzun yıllar geçmiş aradan, hiç haberimiz olmamış birbirimizden. Olaylar darmadağınık etmiş, fırtınalar savurup atmıştı bizleri oradan oraya. Ayağımızın toprağa bastığı yerde yeniden tutunduk, tutunmaya çalıştık 4 elli hayata. Şimdi tam 22 yıl sonra aynı kursta ilk dersimize başlıyorduk. İbrahim bana çapayı anımsattı. Uçup gittim İstanbul'a. Yüksek öğretmen okulunun gri renkli, yüzü gülmez demir kapısından girdim. Sessizce ağaçlı yoldan arka bahçeye yürüdüm. Sarı yatakhane, sarı yatakhane, kulaklarım uğulduyor. Dünya karardı, güneş batıverdi sanki. Kızlar yatakhanesi tarafında merdiven başındaki yatakhanedeyim. Saat gecenin 10'u mu ne? Arkadaşlar ranzalarına uzanmışlar. Ranzamın üstünde Hüseyin Aslantaş. Nazım'dan şiirler okuyor. Kitaptan değil, ezberinden. Tahir de Zühre'yi söylüyor. Hayır, söylemiyor. Kendisi Tahir olmuşçasına yaşıyor. Yatakhanenin köşesinden biri, bir daha diyor. Bir daha Tahir olup coşuyor. Hüseyin o gün sevdalanmış. Sevdalısına gidip söylemiş yüreğinin sesini. Kabul etmemiş kız. O gece hepimiz Hüseyin'in sevdasıyla sarhoş olmuşuz. Su gibi akmış zaman. Yatma saati çoktan geçmiş. Alt kat lavabosuna indim. Çoraplarımı yıkayacağım. Sabunladım, sabunladım soğuk suyla çorabımı. Üst kattan 3 elmi 5 elmi silah sesi geldi kaçan kaçana. Elimde sabunlu çorap, sırtımda pijama, orta bahçeye zor atıyorum kendimi. Yapayalnız, kapkaranlık. Işıklar mı söndürülmüş? Orta bahçede yolun kenarında karaltılar. İnsan mı, ağaç mı? Bizim arkadaşlardan, yatakhane arkadaşlarımdan kimse yok. Okulun kapıları kilitlenmiş, kendimde değilim. Döndüm geriye, üst kata çıktım. Uzun, dar, loş koridoru boydan boya yürüyorum. Çıt yok, kimse yok. Bizim yatakhanenin kapısına vardım. Hüseyin boylu boyunca yerde yatıyor. Sağ kolu kapıya uzanmış, sol kolu arkasına düşmüş. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin'i vurmuşlar. Açın kapıyı, açın kapıyı, Hüseyin, Hüseyin'i vurmuşlar. Açın, açın kapıyı. Açılmıyor, açmıyorlar kapıyı. Başının sol tarafı kan içinde. Başını kan içinden kurtarmak istiyorum. Sol elim uzanıyor Hüseyin'e. Tutuyor. Parmaklarım beynine sıcacık, yumuşacık, parçalanmış kemikler. İğne gibi batıverdi parmak uçlarıma. Hüseyin, Hüseyin ölmüş. Açın kapıyı. Açıldı kapı. Çoğu yarı çıplak, pijamalı. Bir telaş, bir çığlık. Tutun, tutun yetiştirelim hastaneye. Yaşıyor Hüseyin, yaşıyor, yaşayacak Hüseyin. Kim dedi bunu? Kim güç verdi o an? Hızır mı yetişmişti imdadımıza? Nasıl kucakladık, nasıl götürdük? Çıkış kapılarını kilitlemişler. Kapıcı yok, öğretmen yok, anahtar yok. Tutup söküyoruz koskoca demir kapıyı. Caddede çapa hastanesine doğru koşuyoruz. Hüseyin'i vurdular, Hüseyin'i vurdular. Çıt yok, kim vurdu? Diyen yok. Ağlayarak koşuyorum. Kendi sesimin yankısı geliyor çapanın yüksek duvarından. Ağlama, diyen yok. Kendi sesimi duyuyorum sadece. 3 gün daha yaşayabildi. Aylardan Şubat'tı. İstanbul Üniversitesi merkez binasında Atatürk ve Gençlik Anıtı'nın önüne bayrağı sarılı tabutunu omzumuzda getirdik. Katafalka koyduk. Annesi sarıldı, ayrılmıyor. Oğul, oğul sen yerine ben vurulaydım ya oğul. Sonra Hüseyin'i Sirkeci'ye kadar götürdük. 30 bin genç arkasındaydı. Sonra arabalı vapura koyduk. Sonra uzun uzun yanık yanık çaldı vapurun düdüğü. Sonra memleketi olan Sivas'ın Kangal ilçesinin bir köyünde karları eşeleyip buz gibi kara toprağa verdik. Ağlıyorum için için. Ben neredeyim? Sol elimin parmak uçları alev alev yanıyor. İğnileşiyor gene. Anna Frank Geschwamtschule'dayım. Bir yanımda Naziye, bir yanımda Şükrü. Melene ile göz göze geliyoruz. Ela gözleriyle soruyor. Hayrola, ne oldu sana? Nerelerdesin? Sivaslı Hüseyin'i sevdalandığı gün çapada vurdular Melin'e. Parmaklarım sızlıyor diyorum gözlerimle. Yeşil bluzundaki çiçekler küçük küçük, beyaz beyaz. Teneffüse çıktık. İbrahim ile Çopa'da geçen günlerin anılarını tazeledik. Hüseyin aslan taşı andık üzülerek. Fidan gibi pırıl pırıl zekalı, gelecek vaat eden yiğit bir gençti. O gün ne anlatıldı ne konuşuldu. Hiçbir şey kalmamış aklımda. Kursumuz ilerliyor. Hepimiz Türk milli eğitiminin ilkeleri ve amaçları doğrultusunda yoğrulmuşuz. Alman eğitim ve öğretim sistemiyle uyumsuzluk içindeyiz. Kursun amacı bu uyumsuzluğu gidermek. Öğretmenliği yeniden öğreniyorum. Almanya'da milli eğitim yok, sadece eğitim var. Alman anayasasını, eğitimin ilke ve amaçlarını, yönetmeliklerini, ders programlarını Türkçe'ye çeviriyoruz. Çok kültürlü, çok uluslu bir toplum olan Almanya'da ana dil eğitiminin önemini, ana dil eğitiminin temel bir insan hakkı olduğunu sık sık vurguluyoruz. Farklı kültürlere, ulusal kimliklere toleransın gerekliliğini, Türk ve Alman öğrenciler arasındaki kimi sürtüşmeleri, çözüm yollarını tartışıyoruz. Ders ve ünite planlarını yaparken, konuyu sınıfta işlerken, öğrenciler arasındaki ulusal ayrımlara, kültürel kimliklere hoşgörüyle yaklaşmayı öğreniyoruz. Sınıflarda azınlıkta olan Kürt ve Alevi öğrenciler üzerinde diğer öğrencilerin baskı yapmalarını önlemeliyiz diyoruz. Birinci ortak hafta sonu seminerimiz Mart ayı başında SOES'te yapıldı. 35 Türkçe öğretmeni okullardaki sorunları, çözüm yollarını tartıştık. Cumartesi akşamı kendi aramızda eğlendik. Sazlı sözlü bir akşamdı. Bazen koro, bazen solo, Ege havalarından Karadeniz türkülerine, uzun havalardan İstanbul şarkılarına kadar çalıp söyledik. Melina o akşam Nihavent makamında İstanbul şarkıları söyledi. Ama böylesine içten, böylesine yürekten gelen bir şarkı duymamıştım. Melina şarkı mı söylüyor, dua mı ediyor, boğazın sularına mı dalıp çıkıyor, sesi çok uzaklardaki, çok derinlerdeki bir yaranın sızısıyla mı yanıklaşıyor? Anlayamadım. Ama bir hikmet, bir iş vardı bunda. Neşeliydi. Gülüşüyle güldürüyordu geceyi. Yanına vardım. Melina, sen şarkı mı söylüyorsun, ağıt mı yakıyorsun, dua mı ediyorsun? Gülümsedi. Bey anam, dokunma yaralı gönlüme. Bırak da iki şarkı söyleyelim. Dilimizin döndüğünce. Ama sen de bir başka söyledin, İzmir'in kavaklarını. Karadır kaşlarını. Göz göze geldik. O benim gözlerimde ne gördü bilmiyorum. Ben onun ela gözlerine baktım. Mavi bir su akıyordu İstanbul şarkıları içinden. Bu şarkıların gizemli hüznünü Melina'dan duydum. Ama anlayamadım. Sonra oyunlar oynandı. Melina çifte telli oynadı bizimle birlikte. Melina'da hiçbir fazlalık ve yapaylık yok. Berrak bir su gibi dalgalanıyor. Çifte telli değil, başka bir şey bu. Dinsel danstan esintiler var sanki hareketlerinde. Nedir bunun sebebi? Anlayamıyorum. Anlayamamak daha çok meraklandırıyor beni. Kursun ikinci yılında dersler öykü, şiir, masal, fıkra, fabl incelemeleriyle geçti. Türk, Uygur, Arap, Alman, Japon masallarından örnekleri ya da aynı masalın farklı bölgelerde, farklı haklardaki biçimlerini inceledik. Sabır taşı masalının farklı biçimlerini karşılaştırmalı olarak araştırdık. Sınıfta işleme yöntemlerini tartıştık. Sabır taşı üzerinde en uzun durduğumuz masal oldu. Çok sevdim bu masalı. Melina bu masalın gizemini kavramama yardımcı oldu. Sabır taşında esas felaket haksızlığa uğrayıp çatlayanın değil, haksızlık yaparak sabır taşının bile çatlamasına neden olanın başına gelmiş. 2 yıllık kurs 1994 Temmuz'unda bitti. Belgelerimizi aldık. Birlikte veda yemeği yedik. Alışmıştık birbirimize. Johannes'in bir dil bilim uzmanı olduğunu, bilim tutkusundan, aşırı çalışmaktan kendini görecek zamanı bile olmadığını kısa zamanda öğrenmiştik. Türkçe, Arapça, Farsça, Osmanlıca hakkındaki derin bilgisi hepimizi hayrete düşürmüştü. Bilgilenme sürecinde her tökezlediğimizde ayvayı yedik yerine kalın sesiyle gözlüğünün üstünden bakarak sadece ayva deyişine hep gülmüştük. Ayvanın kahkahaları kaldı kulaklarımızda. Benim asıl mutluluğum Melina'yı tanımak oldu. Melina'yı tanıdıkça sevgim arttı. Sıcak bir dostluk gelişti aramızda. Kursumuzun bitişine üzüldüm. Artık her 15 günde bir Melina'yı göremeyecektim. Onu görmeye hep can atıyordum. Yaz tatilinden sonra mutlaka görüşelim Melina dedim. Görüşeceğiz evelallah diye yanıtlayarak o kendine özgü gülüşünü patlattı. 26 Eylül 1994 Pazartesi akşamı Melina beni ve Johannes'i evine yemeğe davet etti. Evini ilk kez görüyordum. Eşi Dieter o akşam evde yoktu. kendi aramızda daha rahat Türkçe konuşabilmemiz için annesine gitme inceliğini göstermişti. Melina'nın evi derli toplu, tertemiz. Yerlerde, duvarlarda değerli halılar, kilimler. Beyoğlu'nun siyah beyaz eski fotoğrafları, kıymetli İznik ve Kütahya çinileri ve kitaplar, kitaplar. Adetmiş, eve ilk kez gelen misafirlerin resimleri çekilir, misafir defterine yazdıkları duygu ve düşüncelerinin yanına yapıştırılırmış. Melina, yemekleri hazırladım dedi. Önce resimlerinizi çekeceğim. Şu misafir defterimize içinizden geçenleri yazarsanız memnun olurum. Resimlerimizi çekti. Johannes duygularını yazdı. Sıra bana geldi. Melina dedim. Bu davetinle beni sevindirdin, mutlu ettin. Sağ ol. Kafamdan geçenleri de yazacağım. Fakat önce sana önemli bir soru sormak istiyorum. Sor efendim, sor. Neymiş bakalım önemli sorun? Melina çok sağ ol, çok sağ olun. Johannes'e, Rosvita'ya, sana candan teşekkür ederim. Bize Alman, Türk, Fransız, Çin şiirlerinden örnekler verdin. Çeşit çeşit öyküleri inceledik. Ne Japon masalını bıraktık, ne Türk, ne Uygur, ne Alman masalını. Neden bizlere bir Ermeni masalını, bir Ermeni öyküsünü, bir Ermeni şiirini anlatmadın? Melina sarsılır gibi oldu. Asil yüzü gerildi. Sesi değişti. Benliğinin, varlığının çok derinlerinden gelen bir sesle her sözcüğün üstüne basa basa ''Be anam, sordunuz mu ki?'' dedi. 6 yıl bekledim. 150 kadar öğretmene öğretmenlik yaptım. Bir tanesi çıkıp da ''Melina sen de bir Ermenisin, senin de ana dilin, dinin, tören, kültürün vardır. Senin de ana dilinde masalın, öykün, şiirin vardır. Uygur masalını bize anlat fakat bize Ermenice bir şiir de oku.'' Ermeni masallarından bir örnek ver demedi. Siz sormadan ben nasıl anlatırdım? Kursumuzun başlangıcında adı önemli değil, içinizden biri ta Eyalet Kültür Bakanlığı'na kadar bir Ermeni Türkçe öğretmenlerine Türkçe öğretebilir mi diye sorup beni şikayet etmişken Ermeni masalı anlatabilir miydim? Elbette gönlümden çok geçti. Japon masalı anlatırken bir de Ermeni masalı anlatmayı çok istedim ama anlatamazdım. Anlatsam kaldırabilir miydi sınıfımız? Sen olsan anlatabilir miydin? Tam 6 yıl bekledim. Ana dil öğretmenlerinden hiçbiri sen de bir Ermenisin, senin de ana dilin vardır demedi. Demeyenlerden biri de bendim. Sevdiğim bir Ermeninin, sevdiğim bir Ermeni öğretmenin, ilk gördüğüm gün kalbimin kilitlendiği Melina'nın ana dilinin olup olmadığını sormak aklıma bile gelmemişti. Nereden geliyordu bendeki bu eksiklik? Dünyanın her yerinde ana dil öğrenme hakkını, ana dilin bir insan hakkı olduğunu savunurken İstanbullu Ermeni öğretmenimin ana dilini neden umursamamıştım, nasıl unutmuştum? Eloğlu'nun duyduğunu, gördüğünü ben niçin duyamamış, görememiştim? Kınadım duyarsızlığımı. Melina hasta. Melina'nın sözü içime dert oldu. Misafir defterine bir şiir yazdım. O anki duygularımı ancak bir şiirle dile getirebilirdim. Birinin çıkıp da sen de Ermenisin. Senin de ana dilin var mı demesi için 6 yıl bekledim. Aklımdan çıkmıyor Melina'nın bu sözü. Gözümün önünden gitmiyor o anki hali, yüzünün ifadesi. İlk gördüğümde etkilenmiş, bakışındaki çiçeklerden birini yüreğime koymuştum. Bu çiçek hiç solmadı. Hele o bir çift gözü dünyamı değiştirdi. Kafamdaki beni ben yapan mayadaki kuru dalları sarstı. Bilincimi körelten perdeyi aralayıp içime temiz bir hava, gölgesiz bir ışık girmesine yol açtı. Melina'ya daha çok yakınlık duymaya, Melina'yı daha çok sevmeye başladım. Dostça duygularım giderek daha da ısındı. Birbirimizi görmesek de telefonla, kartla, mektupla sesleniyoruz, selamlaşıyoruz. Melina'yı tanımak, anlamak istiyorum. Sen kimsin? Anlat biraz. Gülüp geçiyor. Ben Melina'yım. İstanbullu. Kendi halinde bir Ermeni. Ne yapacaksın gerisini? Melina'cığım, yalnızca seni değil kendimi de tanımak istiyorum. Anlat biraz. Bırak beni. Önce şu aradığın Rum kızlarını bul. Dedenin sakladığı çeyizleri götür onlara ver. Minoğlu'nun kızlarının öyküsü beni çarptı. Bırak başka işlerini. Durma bunu yaz. Aramızdaki başlıca konu Minoğlu'nun kızlarının izlerini sürüşüm. Bu aramalar sırasında Yunanistan'da ve Türkiye'de karşılaştığım yaşlıların anlattıkları 1919'dan 1925'e kadar yaşanan olaylar. Hem Anadolu'dan göçürülmüş Rumlardan, hem de Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmiş mübadillerinden, Ermenilerin başından geçmiş bazı acı olayları dinlemiştim. Uzun bir filmin kopuk kopuk kısa kısa sahneleriydi bunlar. Mübadil yaşlılar Amasya, Taşova, Erbaa yöresinde Müslümanlaşarak ya da bir Türk'le evlenerek hayatta kalmış yaşlı Ermeni kadınların varlığından söz etmişlerdi. Mübadillerden duyduklarımı, öğrendiklerimi Melina'ya bazen telefonla, bazen kısa bir kartla bildiriyorum. 2-3 ayda bir buluştuğumuzda çektiğim resimleri gösteriyorum. Ermenilere ilişkin duyduklarımı heyecanla anlatıyorum. Melina dinliyor, dinliyor. Gözlerine bakıyorum. İstanbul şarkıları içinden akan o mavi su bazen durgunlaşıyor, bazen bulanıyor. Bazen sanki anaforluyor. Yüzü hep aydınlık. Ama bazen gözlerinin güneşi kara bulutların ardına giriyor. Gülüyor ama gülüşü çok derinlerdeki bilemediğim, anlayamadığım çığlıklarla, ağıtlarla yıkanıyor. Konuşması tek sesli değil bir senfoninin onun ağzında tek tek sözcüklere dönüşmesi sanki. Onun söylediği şarkıların her notası, belleğindeki anılar denizinin birer damlası. Ama ben o denizi henüz bilmiyorum, duyumsuyorum. Melina her telefon konuşmamızda, her buluşmamızda Minoğlu'nun kızlarını soruyor. Görüşmeyeli ne yaptın, ne kadar yazdın? Yazılılardan, derslerden, okul işlerinden yazacak, düşünecek zaman bulamadım. Bırak bunları Kemalciğim. Bir gün kaybedecek, bir gün ertelenecek konu değil bu, anacığım. Durmadan beni şevklendiriyor. Kalemime can veriyor. Yazıyorum, yazdım. Bitti bitiyor derken Sofia ile Eleni'nin çeyizlerinin öyküsüne son noktayı koydum. Dosyayı götürüp eline verdim. Sarılıp kutladı beni. Çok sevindim. Mutlu oldum. Melina o gün baharı müjdeleyen pembe badem çiçeği gibi umutlu ve coşkundu. Gözündeki su, yüzündeki güneş, çiçekli bahar dalı gibi ferah ve tertemizdi. O gün evinin kapısından girer girmez yere serilmiş bir halı gözüme çarptı. Üstüne basmaya kıyamadım, çekindim. Melina bu ne güzellik böyle. Köndeki bir halıcıda buldum. Görür görmez çarpıldım. Eski bir Ermeni halısı. Erzurum, Kars, Van yöresinde dokunmuş olmalı. Gerisi gelmiyor artık. Dokuyacak Ermeni kalmadı. Bilirim Ermeni halısının hasını. Pazarlık bile yapmadım. Saydım parayı, alıp geldim. Neresinden anlarsın has Ermeni halısı olup olmadığını? Haçından ve ortasındaki ya da bir yerindeki tilki motifinden. Bak anam, bu Ermeni haçı, bu da bir tilki. Haç halının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş olabilir. Ama tilki motifi yalnızca tek bir tane olur. Ermeni halısında çeşitli hayvan, çiçek motifleri dokunmuştur. Ermeni haçı özenle yerleştirilmiştir. Bazen de gizlenmiştir. Anlayan anlar, bilen bilir onu. Korku, halının ilmiklerine, renklerine, motiflerine bile sinmiştir. Kırmızının, sarının, yeşilin, mavinin çeşit çeşit tonları. Baktıkça canlanıyor. İnsan kendini Anadolu kırlarında sanıyor. Gizemli, suskun. Umutla hüzün yan yana, iç içe. Melina bu halıya basmaya kıyamıyorum. Bas anam bas. Halı dediğin üstüne basmak için dokunur. Ben gene de kıyamadım. Kenarından geçip oturdum masaya. Melina ile o gün kitabın isminin ne olacağını konuştuk. Son tanıklar mı desem, komşumun çeyizi mi desek? Kemalciğim, acele etme. Önce ben bir okuyayım dosyayı. Sen de düşün, ben de düşüneyim. Kitabın içeriğine, ana düşüncesine uygun bir ad olmalı. Aradan bir hafta geçti geçmedi. Melina telefonda heyecanlı, neşeli. Buldum Kemalciğim, buldum. Kitabın adı mutlaka Emanet Çeyiz olmalı. Tam uydu Melineciğim. Kitabımın isim anası böylece Melina oldu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.